Ayrım 14, sayfa 155. Melik'in, Sultan'ın dini. Allah'ın dini ve Hakk'ın dini karşısında Melik'in dini vardır. Yusuf Suresi 76. Ayet. Bu ayette Melik, Mısır firavunlarını ifade etmek için kullanılmıştır ki, Allah'ın dini karşısındaki saltanat dininin kimlerce icat ve istismar edildiğinin en çarpıcı göstergelerinden biridir. Hakk'ın dininde ikrah, yani baskı, zorlama, tiksindirme olmayacak. Bakara Suresi 256. Ayet. Olursa Hakk'ın dini olmaktan çıkar. Hakk'ın dini zulme de bulaştırılmayacak. Ayetin kullandığı özgün tabir, imanın zulümle pisletilmesi tabiridir. Zulümle pisletilen bir dinden Kur'an hiçbir hayır beklememektedir. Böyle bir din, ne güven verir ne de güvenilir insan üretir. Kur'an, Allah'a imanda samimi olan insanların bu güvensizliğe teslim edilmesine karşı çıkıyor, onların Allah'a imanlarını korumak şartıyla dayatılmış dinin dışında yaşamalarında bir sakınca görmüyor. Daha açıkçası Kur'an böyle bir dinin yaşanmamasını yaşanmasından hayırlı görüyor. Deizm bu noktada devreye giriyor. Kur'an verilerini geleneksel prangalardan sıyırarak değerlendirdiğimizde gerçeğin şu olduğunu görmekte gecikmeyiz. Kur'an, yozlaştırılmış dini yaşamama hakkını bize veriyor. Yozlaştırılmış din, şirk dinidir ve şirk, Kur'an'ın temel düşmanlarından biridir. Kur'an, şirkle kirletilmiş bir dini bir biçimde yaşamaya zorlananlara Allah'ın tam bir lütfu olarak şunu söylüyor. Allah'a imanınızı koruyun. Allah sizin ebedi kurtuluşunuzu sağlayacaktır. İşletilen aklın dini. Eğer dinlenmesi gerekeni dinleseydik, yahut aklımızı işletseydik, şu cehennemliklerin arasında olmazdık. Mülk Suresi 10. Ayet. Aklın işletilmesi. Akletmek, aklı çalıştırmak, akıllı davranmak, eşya ve olaylara akılla yaklaşmak anlamlarındaki taakkul, akıl kelimesinden türeyen bir sözcüktür. Kur'an, akıl kelimesinden türeyen fiilleri 46 yerde kullandığı halde, akıl kelimesini isim olarak hiç kullanmamıştır. Bu, mucize mesajlardan biridir. Kur'an bu tavrıyla şunu demek istemiştir. Ben, aklın varlığını yeterli görmem. Aklın faal kılınmasını isterim. Kur'an, cevher olarak akılı yeterli görmüyor. İşlevsel akıl istiyor. Bu yüzden akla yer veren ayetlerin tümünde akıl kelimesinden türeyen fiiller kullanılmaktadır. Kur'an terminolojisinin aşılmamış ustası Ragıp el-İsfahani, aklı ilmi kabule yatkın olan kuvvet diye tanımlıyor ve ekliyor. İnsanın bilimden kendisi aracılığıyla yararlandığı kuvvete akıl denmektedir. Ragıp'ın tam bu noktada Kur'an'ın akılla ilim arasındaki olmazsa olmaz bağlantıyı gözler önüne koyan tespitlerini eserimizin 3. bölümünün son faslında verdik. Bu noktada öncelikle şu iki ayeti dikkate almalıyız. Bu bizim insanlara vermekte olduğumuz örneklerdir ki ilim sahiplerinden başkası onlara akıl erdiremez. Ankebût Suresi 43. Ayet. O küfre sapanların durumu bağırıp çağırma dışında bir şeyi işitmeyen varlıklara haykıranın durumuna benzer. Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Bu yüzden akıllarını işletemez onlar. Bakara Suresi 171. Ayet. Bilimle akletmek arasında kaçınılmaz bir bağın varlığına dikkat çeken Kur'an, her şeyden önce kelamı yani sözü anlamayı bir akletme işi olarak görmektedir. Kelam akledilerek okunmazsa tahrife uğrama tehlikesiyle yüz yüze kalır. Peygamberlere gelen vahyin onların hitap ettikleri toplumun diliyle gelmesi kelamın akledilebilmesi içindir. Biz görevlendirdiğimiz her Resulü ancak kendi toplumunun diliyle gönderdik ki onlara açık seçik beyanda bulunsun. İbrahim Suresi 4. Ayet. Bunun bir uzantısı olarak Kur'an vahyi de İslam'ın çekirdek kuşağı olan Arap toplumunun diliyle indirilmiştir ki kelamı akledilebilsin. Zaten kelam Arapçadan başka bir dille gelmiş olsaydı onlar buna itiraz edeceklerdi. Kur'an bu noktaya da parmak basıyor. Eğer biz onu yabancı dilde bir Kur'an yapsaydık, elbette şöyle diyeceklerdi. Ayetleri ayrıntılı kılınmalı değil miydi? Araba yabancı dil mi? İster yabancı dilde, ister Arapça. İşte bu itirazlar olmasın ve kelam, üfürme ve fal bakma aracı yapılmasın diye muhataplarının diliyle indirildi. Kur'an şöyle diyor. Biz onu sana, aklınızı çalıştırasınız diye, Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Yusuf Suresi 2. Ayet. Vahyi, insanı ve evreni birer kitap gören Kur'an, tüm bu ayetlerin gereğince okunabilmesi için aklı işletmenin kaçınılmazlığına dikkat çekmektedir. Akletmek veya aklı işletmek, insanla hayvanın ayırıcı özelliklerinden de ilkidir. Eğer insan, yaratılışın hakkını verip aklını işletmezse, sadece hayvanlaşmakla kalmaz ve hayvanların en kötüsü durumuna düşer. Yeryüzünde debelenenlerin Allah katında en kötüsü aklını işletmeyen sağır dilsizlerdir. Enfal Suresi 22. Ayet. Bu ithamın muhatabı hayvanlar olamaz çünkü onların akılları zaten yoktur. Muhatap aklı olduğu halde işletmeyen, daha doğrusu dilinin ve kulağının hakkını akıllı bir varlığa yaraşır biçimde veremeyen insanlardır. Üzerinde olduğumuz noktada şu ayet daha açık bir kanıttır. Yoksa sen bunların çoğunun işittiğini, akledip düşündüğünü mü sanıyorsun? Onlar hayvanlar gibidirler. Hatta yolca hayvanlardan daha şaşkındırlar. Furkan Suresi 44. Ayet. Tanrısal metinleri, evreni ve insanları dolduran ayetleri inceleyip onlardan sonuç çıkarmak, ilim sahiplerinin işidir ve ilim, aklın işletilmesiyle elde edilir. Özetleyelim. Kur'an, aklın çıplak mülkiyetinin varlığıyla yetinmeyi, insana yakışan bir tavır olarak görmüyor. Aklın intifa hakkının kullanılması gerekmektedir. Aklının çıplak mülkiyetini taşıyıp intifa hakkını başkalarına veren, yani aklını onun bunun ipoteği altına sokan kişi veya toplum, fotoğrafıyla insan olsa da gerçekte hayvandır. Hatta hayvanlardan daha şerir ve sapık durumdadır. Bu duruma düşen kişi veya toplumlara Kur'an'ın reva gördüğü akıbet gerçekten ürperticidir. Bu ürpertici akıbet bir kozmik varlık kanunu halinde şu şekilde verilmektedir. Allah pisliği aklını işletmeyenler üzerine bırakır. İlk ve en büyük peygamber akıldır. Kur'an, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenlerin sapık ve inkarcı olduklarını bildirir. Onu dikkatlice okuyanlar hemen anlarlar ki, Allah'ın indirdiği başlığının altına yazılacak olan akıldır. Çünkü o, peygamberlerin tebliğinden önce, o tebliğe muhatap olmamış olanlarda dahil, tüm insanlarda bulunan tanrısal bir cevherdir. Akıl, vahiyden daha önce, daha geneldir. Bu öylesine şaşmaz bir gerçektir ki, İslam din bilginlerinin akılcı olmayanları bile, örneğin Gazali, akıl ile vahyin çatışması durumunda aklın esas alınacağını söylemişlerdir. Bu söylem onlara, Kur'an'ın öğrettiği tartışmasız, tevilsiz bilgilerden biridir. Kur'an dilinin ölümsüz ustalarından biri olan İsfahanlı Ragıp, anıt eserlerinden biri olan El-Zeriya ila Makrimi'ş-Şeriya'da, peygamberlerin ve aklın insanları gerçeğe ve Tanrı'ya yani Hakk'a ileten iki kılavuz oluşu başlığı altında bu meseleyi incelemiştir. Onun muhteşem tespitlerini eserimizin 3. bölümünün son faslında yer vereceğiz. Ragıp'a göre akıl dinde de komutan olmalıdır. Neden? Akıl sahibinin hem lehinde olanı gösterir hem aleyhinde olanı. Tutkuysa sahibine sadece onun lehinde olanı gösterir. Bunun açık anlamı şudur. Akıl objektiftir. Geneli herkes için geçerli olanı gösterir. Tutku ve istekse sübjektiftir, yani hoşa gideni, nefsi okşayanı gösterir. Bu tespiti din meselesine uygularsak şunu görürüz. Akıldan uzaklaştırılan iman, sonuç olarak da din, sübjektifleşir, kişiselleşir, nefsanileşir, gerçeğe ve genele sırt dönerek kişinin egosuyla eşitlenir. Bu noktaya geldiğimizde iman, yapıcı bir mutluluk kaynağı olmaktan çıkar, yıkıcı bir tahrip gücüne dönüşür. Kur'an'ın imanı sürekli bir biçimde akıl ve bilimle kucaklaştırması, insanı bu olumsuz sonuçtan korumaya yönelik bir tedbirdir. Anlaşılan odur ki, eğer Allah adına, onun dini adına konuşmak gibi bir hak ve ödevden söz edeceksek, bilmeliyiz ki bu hak öncelikle aklın ve varlık kanunlarının hakkını verenlerindir. Akla ve o kanunlara tersliği adeta dinleştirmiş benliklerin, Allah aklını işletmeyenler üzerine pislik atar diyen bir kitabın dini adına iddiaları olmamaları gerekir. Aklın kullanımına sınır konmamıştır. Kur'an, aklın kullanımına en küçük bir sınır koymamıştır. Allah'a varışın akıldan çok aşk yoluyla olacağı mealindeki sufi söylemde, aklın Kur'an ve sünnetle sınırlı olduğunu iddia eden genel teolojik söylemde Kur'an'a tamamen aykırıdır. Kur'an, aklın kullanımını sınırlamaktan ima yoluyla bile söz etmemiştir. Tam tersini söylemiş, aklını işletmeyenler üzerine pislik atılacağını hükme bağlamıştır. Geleneksel söylemin aklı prangalaması önce fıkıh alanında gerçekleşti. İlk iki asırda fıkıh, aynı zamanda bugünkü ilmi kelamı da ifade ettiğinden, ilk pranganın da fıkıh ve ilmi kelama aynı anda vurulduğunu belirtmek zorundayız. İlginç olan şu ki, bu prangaya ilk karşı çıkışta fıkıh bünyesinde gerçekleşmiştir. İlmi kelam ve fıkıhta aklı bloke etmeye karşı çıkışın ilk mücadelesini veren İmam-ı Azam Ebu Hanife olmuştur ve bu mücadelesinin faturasını hayatıyla ödemiştir. Ama onun açtığı çığır 11. yüzyıla kadar sürüp giden bir onurlu mücadelenin motoru olarak sürekli devrede oldu. Ta Gazali'nin talihsiz zuhuruna kadar. Akla pranga vurmanın tasavvufun nitelikleri arasına girmesi, İslam tarihinde aklı bloke etmenin öncülüğünü yapmış olan Gazali'nin El Munkızü Minet Dalal, yani Delaletten Kurtaran adlı talihsiz eseriyle gerçekleşti. Gazali'nin kurtulduğundan söz ettiği dalalet, ne yazık ki aklın rehberliğidir. Günümüz siyasal İslam'ı, aklı mahkum ederken, özellikle laikliği itham ederken, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenlerin kafir, zalim ve fasık oldukları mealindeki Kur'an ayetlerine yollama yapmaktadır. Yollama yapılan söz doğrudur ama o yollamayla murad edilen doğru değildir. Allah'ın indirdiğine atıf yapanlar bazı gerçekleri görememekte veya görmezden gelmektedirler. Allah'ın indirdiğinin Kur'ansal anlamı. Kur'an, egemen gücü insan olmaktan çıkarmıştır. Egemen güç, Allah'ın indirdiği ve gösterdiğidir. Yani ilkeler. Bunu hukuk diline çevirerek söyleyelim. Egemen güç, hukukun ilkeleridir. O halde Allah'ın indirdiği ve gösterdiğiyle hükmeden yönetim, hukuk devletinin işlerlikte olduğu yönetimdir. Modern hukuk anlayışlarının ittifak noktalarından biri olan bu tespit, Kur'an'da yüzyıllarca önce verilmiştir. Ne var ki onun hayata geçmesi için insanın çok uzun bir yol yürümesi gerekmekteydi. Bugün için sultan artık kişinin veya kişilerin değildir. Hükümet edenler sultanın sahibi değil, emanet taşıyan görevlilerdir. Sultanın sahibi tüzel kişilik olan devlettir deseniz bile bu, son tahlilde yine hukukun egemenliği anlamına gelmektedir. siyasal saptırmalardan uzak kalarak baktığımızda, klasik fıkıhtaki Darul İslam yani barış ve esenlik yurdu kavramının son tahlildeki anlamı da hukuk devleti olmaktır. Böyleyse Darul İslam'ın olmazsa olmazlarından biri de laikliktir denebilecektir. Kur'an bize gösteriyor ki Allah'ın indirdiği ve gösterdiğiyle hükmetmek veya Allah'ın hakimiyeti tabir ve söylemlerinin Kur'ani anlamı şu değerlerin oluşturduğu ilkelerle hükmetmektedir. Başka bir deyişle bu söylemlerin gerçek anlamı Kur'an'ın altını ısrarla çizdiği şu temel adreslere gitmektir. 1. Allah'ın işletilmesini ısrarla emrettiği akıl. 2. Kur'an'ın bizzat kendisi. 3. Bilim. 4. Maruf yani ortak evrensel insanlık değerleri. 5. Varlık ve insana egemen olan yaratılış kanunları. Kur'an'ın Allah'ın indirdiği ve Allah'ın gösterdiği ifadeleriyle dikkat çektiği adreslerin biri de sünnetullah'tır. Sünnetullah'ın değişmezliğini bilerek çalışanlar bu dünyanın efendisi olmuşlardır. Sünnetullah kavramını Emevi zorbalarının baskılarıyla tahrif ederek Kur'an dışı bir kader anlayışıyla eşitleyen Müslüman dünya ise Kur'an'ı koltuğunun altında taşımasına rağmen dünyanın zelil ve sefili haline gelmiştir. Yani Kur'an kendisiyle alay etmeye kalkanları dünyaya rezil etmiştir. Sebep şudur. Geleneksel Kur'an dışı din anlayışı Allah'ın indirdiği ve Allah'ın gösterdiği ifadeleriyle akıl, sünnetullah, ilim gibi değerleri değil de mezhep kitaplarındaki kabul ve kuralları anlamakta ısrar etmiş ve kitleleri Allah ile aldatarak bu Kur'an dışı anlayışa boyun eğdirmişlerdir. Kur'an, bana uyun, benimle hükmedin dediğinde insanı işte bu adreslere göndermektedir. Bu adreslere gitmeyenler Kur'an'la yani Allah'ın indirdiği ve gösterdiği ile hükmediyor olamazlar. Dincilik ve din temsilcileri burada şeytani bir oyun oynayarak Allah'ın indirdiğini önce Kur'an'la dondurup ardından Kur'an'ı temsil ettiğini söyledikleri kendi zübürlerini kutsallaştırmakta ve sonuçta Allah'ın indirdiğiyle hükmetmek bu engizisyon zebanilerinin yazıp söyledikleriyle hükmetmeyle eşitleniyor. Deizm bu eşitlemeye de karşı çıkmaktadır. İyi ve kötüyü tanıtan kudret akıldır. Kur'ansal düşüncenin anıt isimlerinden ve Hazreti Muhammed'in torunlarından biri olan Cafer Sadık, Allah ile kulları arasında hüccet akıldır diyor. Bu söz felsefenin olduğu kadar ilahiyatın da temel konularından birini hemen aklımıza getiriyor. Akıl iyi ile kötüyü bilebilir ve bu ikisini birbirinden ayırabilir mi? Soru şu şekilde devam eder. Akıl ahlakı belirleyici olabilir mi? Başka bir deyişle, ahlak aklın verileri üzerine oturtulabilir mi? Felsefenin üç ana sorusundan biri olan ahlak, yani nasıl ve neye göre yaşamalıyız meselesi, işte bu sorular çevresinde dolanır. İslam ilahiyatının bu soruya verdiği cevap, kelam ilmi dediğimiz İslam teolojisinin hüsn kubuh bahsinde ele alınır. Kelime anlamıyla hüsn güzellik, kubuh ise çirkinlik anlamındadır ama sözcüklerin İslam teolojisindeki terimsel anlamları felsefedeki iyi ile kötü yani yanlış ile doğru karşılığıdır. Bu terimlerin estetik açıdan ayrıntıları için bizim Kur'an'ın Temel Kavramları adlı eserimizin güzellik maddesine bakılabilir. Şunu hemen ifadeye koymak isteriz. Hüsn kavramı Kur'an'da 190 küsur kez geçtiği halde kubuh sadece bir yerde geçmektedir. Kur'an semantiği ve tefsir ilmi açısından bunun anlamı şudur. Varlık ve oluşta, hayatta egemen olan kavram ve ilke güzelliktir. Kur'an bu anlayışını Tanrı'nın eylemlerine dikkat çekerken formüle dönüştürmüştür. O, odur ki yarattığı her şeyi güzel yarattı ve insanın yaratılışına çamurdan başladı. Secde Suresi 7. Ayet. Bu ayette ifadeye konan anlayış, İslam filozofları Farabi ve İbn Sina felsefesiyle İhvanus Safa risalelerinde şu temel ilkeye vücut vermiştir. Varlık ve oluşta esas olan iyilik ve güzelliktir. Kötülük ve çirkinlik izafidir ve tekamülde bir rol oynamak için geçici olarak vardır. Kelam ilmi, hüsn kubuh sözcüklerini estetik anlamlarıyla değil, eylemlerimizin ahlaksal değerlerini belirlemede kullanmıştır. Hüsn ve kubuh temelde akli kavramlardır. Yani akıl, iyi ile doğruyu belirleyebilir. İyi ile doğru eşyanın tabiatı icabı bellidir. Bunun içindir ki akıl onları dinin haber vermesinden önce bilebilir. Din veya vahiy bu konuda akla yardımcı olmaktadır. Sünni mezheplerin tamamına yakını, hüsn ve kubun şerri olduğunu yani dinsel vahiy ile bilinebileceğini savunmaktadırlar. Din, iyi ile kötüyü belirler, daha sonra akıl bunları idrak edip üzerlerinde söz söyler. Yani iyilik ve kötülük eşyanın zatında mevcut bir nitelik değildir. Onların iyi veya kötü olduğuna din hükmetmektedir. Bizim hükmümüz de dinin hükmünü takip eder. Bunun pratik anlamı şudur. Bir şey din tarafından emredildiği için iyi, yasaklandığı için güzeldir. Fiil bizatihi iyi olduğu için emredilip kötü olduğu için yasaklanmış değildir. Bu anlayışın başını çeken düşünür Gazali'dir. İyi ile kötünün akılla bilinebileceğini savunanlar, akılcılığın İslam dünyasındaki ana ekolü olan Mutezile'ye mensup düşünürlerdir. Bu ekolün beş temel ilkesinden biri olan adalet, insanın irade hürriyetini ısrarla savunduğu için iyilik ve kötülük konusunda da insanı yetkin görmüş, sorumlu bir varlığın benimseyeceği ve kaçınacağı şeyleri kendi aklıyla tespit ve tefrik edebilmesinin zorunlu olduğunu dile getirmiştir. Mutezile'ye göre iyi ve kötü bizatihi öyle oldukları için din de bunların böyle olduğunu bildirmiştir. Din bildirdiği için onlar öyle olmamışlardır. Akıl da, din de iyi ile kötüyü mevcut olan ontik yapıyı tespit ve tebliğ edebilir. İyi ile kötünün varlığı tabiattaki fizik ve matematik kanunları kadar aslidir. İzafilik iyi ile kötünün yapısında değil, güzel ile çirkinde söz konusudur. O bakımdan mesela Kadı Abdülcebbar, estetikle ahlakı birbirinden ayırmaktadır. Estetikte izafilik, görecelik esas olduğu halde ahlakta izafilik değil, gerçeklik ve hatta determinasyon esastır. Estetik hükümler sübjektif, ahlaksal hükümler objektif ve geneldir. Mutezile bilginlerine göre insanın ahiret sorumluluğunun temelinde de ahlakta akılcılık vardır. Eğer iyi ile kötü akli değerler değilse, sorumluluğu akla bağlı olan insanın kötülükler yüzünden cezalandırılması adalete uygun olmaz. Akıl, ibadetin lüzumunu kavramak için bile dinin verilerine muhtaç değildir. Dinin verileri ibadetin şekli ve miktarı ile ilgili bilgilerde öne çıkar. Konuya yükümlülük açısından da bakan ölümsüz dahi düşünür Kadı Abdülcebbar, Şaheseri El-Muni'de deizmin söylemlerinden biri gibi duran şu sonuca varmakta gecikmiyor. Ahlaksal yükümlülük, peygamberler tebligat yapmasa da insan aklıyla tespit edilebilir. Ve insanın esas sorumluluğu bu akli tespitlerle vücut bulur. Mutezili'nin ekol olarak temsil ettiği bu akılcı anlayışın başını Cem bin Safvan çekmektedir. Mutezile'nin akılcı ısrarı ehli sünnet ekollerini etkilemiş, bu mezheplerin hemen tümü özellikle Maturidi ekolüyle Selefiye en sonunda şunu söylemek zorunda kalmışlardır. Hüsn ve kubuh kısmen akli, kısmen de nakli yani dinidir. Nihayet ehli sünnetin önde gelenlerinden Ebu'l-Muin el-Nesefi şunu söylemek zorunda kalmıştır. İyilik ve kötülük akıl tarafından tespit ve idrak edilebilir. Ancak iyi eylemin makbul, kötü eylemin merdut olduğunu bize bildiren dindir. Ehl-i sünnetin en büyük imam saymakla birlikte ilkelerinin en hayati olanlarına sırt döndüğü İmam-ı Azam, ve onun önde gelen takipçisi Türk Önder Ebu Mansur Maduridi burada farklı düşünmekteler. Onlara göre dinin tebliğleri olmasa da insanoğlu aklıyla tespit ettiği iyiliğe uymak ve kötülükten kaçmakla yükümlüdür ve bu yükümlülüğünü safsakladığında ahirette cezalandırılır. Akılcılar saf dışı edilince. Akılcılığın temsilcileri olan bireyler, örneğin İmam-ı Azam, onlar da, ekoller de örneğin Mutezile gibi, egemen Muaviye sünneliği tarafından bir biçimde saf dışı edildi. İslam dünyasının kaderini karartan felaketin başlangıç noktası burasıdır. Çok erken devirde başlayan bu saf dışı etme, Gazali denen sünni iftira makinesinin saraycı ve sultancı mesaisiyle zirveye ulaşıp resmileşti ve İslam dünyasının değişmez kaderi haline getirildi. Bütün Müslüman dünya bugün o kaderi yaşıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş ve Aydınlanma Savaşı'nı vererek gerçekleştirdiği Cumhuriyet devrimleri, bu kaderin kırılacağı yolunda ciddi ümitler ve emareler ortaya koyduğu içindir ki, İslam dünyasının sefaletinin sürmesini isteyen Haçlı Batı emperyalizmi, Mustafa Kemal mirasını yok etme kararı aldı ve bu kararın uygulamasını Türkiye içindeki Mustafa Kemal düşmanı dinci hıyanete ciro ederek aydınlanmanın öncüsü Atatürk'ü sadece İslam dünyasında değil, kendi ana vatanında da etkisizleştirdi. Şu an içinde bulunduğumuz bu etkisizleştirme, eğer Haçlı emperyalizmin belirlediği hedefe varır ve Atatürk mirası tümden silinirse, bunun Türkiye ve Müslüman dünya için bir ba'su ba'del mevti olmayan bir çöküş getireceğini bilelim. Umarım insanlık, böyle bir çöküşün kendi torunları için nasıl bir felaket olacağını daha fazla vakit yitirmeden kavrar. Akılcılık, Muaviye sünneliği dediğimiz akıl ve adalet düşmanı egemen güç tarafından bireysel planda çok erkenden yok edilmeye başlandı. Canlı örnek İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin şehit edilişidir ki, biz onun ölümsüz ve aziz hatırasını iki eserle insanlığın önüne koyduk. Arapçılığa karşı akılcılığın öncüsü İmam-ı Azam ve İmam-ı Azam savunması. Ayrım sonu. Sayfa 169.